Ayrıbiki, Kahveler Kitabı, Salah Birsel, Sayfa 19. Ah kahve, vah kahve. Bir ozan kahvenin havasında gül renkli bir güzellik yoktur ama o kara buzluğunun kanı ısıcaktır demiştir. Rintlerin dillerinden düşürmedikleri şu ikilik de oldukça yaygındır. Ehli keyfe kahve verse tazeler, ehli keyfin keyfini yelpazeler. Bir başka ozanımız da şunu döktürmüştür. Hak Teâlâ başka vermiş lezzeti kahve sana, ehli diller çok ederler rağbeti kahve sana. Kahve üzerine yazılan şiirler hesapsızdır. Bunlardan bir tanesi de, Tanrı günahlarını bağışlasın, bizim Salah Birsel'in elinden çıkmıştır. İçilmez mi ki yemek üstüne de şöyle bir kahve, az şekerli çok kaynamış veya sade, konuşulsun fiskos edilsin, sürülsün bir yandan da hava gazına cezve. Hayal vericidir, gönül açıcıdır, ısınmış suda höpürdedikçe telve. Kalmaz bu fokurdamayla köpük kalmaz ama, başka olur hacivata başka lezzet verir, sonunda Kamer Hanım'ın eliyle uzatılan kahve. Nedir, Mehmet Akif'in kafasında kahvenin yeri yoktur. O kahveye yuvası olmayan insanların sığındıkları bir yer gözüyle bakar. Akif'e kahve dediniz mi hemen iskambil kağıtlarını tavlayı düşünür ve gözünün önünden bunların üstüne çökmüş, ağzı bozuk, ters pers insanlar geçmeye başlar. Mahalle kahvesi şarkın harimi katilidir. Tamam o eski batakhaneler mukabilidir. Zavallı ümmeti merhume ölmeden gömülür. Söner bu hufrede idraki sonra kendi ölür. Muhiti levsine dolmuş ki öyle manzaralar. Girince nuri nazar simsiyah olur da çıkar. Yatar zemini sefilinde en kesif eşbah. Yüzer havvayı sakilinde en habis ervah. Akif bütün gün çalıştıktan sonra insanın akşamleyin evinde eşi, çocukları, anası babası, kimi kimsesi neyi varsa onlarla oturmayıp da kahveye sıvışmasını da anlamaz. Ona göre dünyada en safalı şey aile yaşantısıdır. İçinde duygu taşıyan yürek için bu dar çember uçsuz bucaksız evrende birdir. Kahveleri kötüleyen Akif değildir sadece. Çokları orayı tembellik, uyuşukluk ocağı bellemiştir. Ama bunlar kahvelere bir kezcik adım atmamış insanların düşünceleridir. Gerçi kahvelerde dedikodu kazanı çokça kaynatılır ama bu nerede kaynatılmaz ki? Dört duvarlı örtülü evler kimi zaman bu konuda kahveleri bile bastırır. Kızıl Sultan Abdülhamit'in evleri kahvelerden tehlikeli saymasının nedeni de budur. Çünkü o herkesten çok bilir işini. Gel gelelim Akif Berdin'e gidip de oradaki kahveleri gördüğü vakit ağız değiştirmek zorunda kalır. Bu kahve öyle mi? Lakin hakikaten hayret. Feza içinde feza bir harimi nuranur. Ki asuman-ı keriminde bin güneş manzur. Ne selsebili ziya karşımızda cuşa gelen, ziya değil, seherin ruhudur taşıp dökülen. Leyale karşı o tufanı fecri görmelisin. Huda bilir şaşırırsın, donar kalır hissin. Neden böbürleneyim, ben de öyle oldumdu. Ziyanın ölçüsü aklımda, çünkü bir mumdu. Bizim hesap ile milyonlar oynuyor arada. İdare kandili mikyası pek güldük burada. Gözüm kamaştı bidayette, döndü durdu başım. Rezil olurdum eğer olmasaydı arkadaşım. Nedir? Kahvelere dört dörtlük övgü Sadri Ertem'den gelecektir. Ertem kahveleri kamuoyu fideliklerine benzetir. Buralarda daha özenli, daha görklü, daha cafcaflı, daha insanca çiçekler yetiştirilebileceğine inanır. Sözleri bir ara gelir, şuraya dayanır. Eğer fideleriniz nitelikli değilse, boy verip yapraklandıkça, çiçek açtıkça, meyve verdikçe fideliye kızmaya hakkınız yoktur. Sadri Ertem insanların zaman zaman kahveleri kapatmak, onları yerle bir etmeyi istemekle bir şey kazanamayacaklarını öne sürer. Ona göre kahve fincanını kırmakla sadece bir fincan yok edilmiş olur. Üstelik kahve fincanına zehir koyan kimsenin içeceği şey de zehirden başkası değildir. Doğrusu bir yürekliliktir kahvelere övgü döşenmek. Hiç değilse 1940'larda. Onun için Sadri Ertem'in 1940 Eylül'ünde Küllük dergisinde yaptığı bu işi hep birlikte alkışlayalım. Alkışlayalım ki yazarımız da alkışın geldiğini görerek ilçe, bucak ve köylerdeki kahvelerin bura halkının soluk alıp vermesini, yaşamının bilincine ermesini sağladığını söyleyebilsin. Bu alkış şu bakımdan da gereklidir. Yazı yayınlandıktan sonra nasıl olsa birçokları Sadri'yi kınayacak ve yazı belki de derginin daha ilk sayısından kapatılma nedenlerinden biri olacaktır. İyisi ve biz alkışı şimdiden başlatalım ki sonradan derginin kapatılmasını şakşakladığımız anlamı çıkmasın. Çünkü bu karalamayı yapacaklar da vardır. Hem de bunların sayısı bu kitaptaki ozanların sayısından da çoktur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, işte Sadri'nin yazısı yayımlanmıştır. Dergide bu yazıyla birlikte bir de bildiri yer alır. Denilebilir ki bu bildiride kahve deyip geçilemeyeceği üzerinde çokça durmasıyla pohpoha hak kazanır. Ama bildiriyi okuyanların önlerine sürülen sözcük kasırgasına katlanılması da gerekir. Anadolu köyünün gerçek tapınağı kahvedir. Kahveci tapınağın teşrifatçısı, kahve er meydanıdır. Mahsullerin gidişi kahvede konuşulur. Kız kaçırma haberi kahveye gelir. Filanın vurulduğu kahvede duyulur. Vergi memuru kahveyi ziyaret eder. Tefeci kahvede işini uydurur. Muhtar kahvededir. Tarihte tekkelerin biricik ciddi rakibi kahveler olmuştur. 1940 savaşı Türk köylüsü tarafından kahvenin hoparlöründen dinlendi. Haber saati yaklaşınca çömelip dünyada olup bitenleri dinledikten sonra köylü tarlaya gider. Kahve harman zamanı, ekin zamanı boşalır. Kahveci çokluk hem berber hem şairdir. Lafın kısası kahve köyün stratejik merkezi. Divan edebiyatı, halk edebiyatı savaşında kahve halk sanatının saraya karşı kalesi olmuştur. Tanzimattan beri aşık tarzı yani saz şiiri kahvede dinlenirdi. Kahvelerdeki gizli yaşamı anlamışlardan biri de Sait Faik'tir. Haftalık 7 gün dergisinin 14 Ağustos 1948 günlü sayısında Kıraathaneler adıyla yazdığı yazıda Sait Ertem'i de gerilerde bırakır ve kahvelere, kıraathanelere üniversite damgasını yapıştırıverir. Hem de hiç durdurak dinlemeden. Ona göre bu dekansız, doçentsiz, bütçesiz, fakültesiz ve %100 bağımsız üniversiteler insanların nabzının ne yolda olduğunu, hızlı mı atıyor, yavaş mı atıyor, yoksa atışta hoplamalar mı var, şipşak ortaya koyar. Sait bir balıkçı oltasının düğümlerini atmayı insana hiçbir okulun öğretemeyeceğini ama bir balıkçı kahvesinde nasırlı bir balıkçı elinin 2 dakikada bunun üstesinden geleceğini de belirtir ve sözlerini, aman dikkatinizi dağıtmayın, şöyle sürdürür. Bir balıkçı düğümü atmanın öyle önemli bir şey olmadığını sananlara acırım. Hayat insanı yazıcılıktan balıkçılığa, balıkçılıktan yazıcılığa getirip götürdüğü zaman bu daha iyi anlaşılır. Çayına oynanmış bir tavla partisinden bir sağlığın kazanılabileceğini söylersem bana siz de doktorlar da inanmayacaksınız. Doktorlar inanmasa bile siz inanın yeter. Burada bizim Sait'e de alkış başlatmamız gerekir. Daha doğrusu bundan sonra diyeceklerini hep birlikte ve ayakta alkışlamalıyız. Çünkü bakın Sait bize göz açtırmadan sıralar düşüncelerini. Severim kıraathaneleri. Bir ihtiyar gözlüğünü takmıştır. Ötekisi elinden bir türlü gazeteyi bırakmayanı içerlemektedir. 2 yaşlı başlı adam çocuklar gibi olmuş domino oynamaktadır. 3 kişi hiç aklınıza bile gelmeyen bir siyasal düşüncededir. Bir küçücük sizin dikkatinizi bile çekmeyen haberden neler de neler çıkarılır. Ya Rabbi, sonra birdenbire hiç ummadığın birinin kara borsayı nasıl ortadan kaldıracağını anlatışına dalarsınız. Düşünceleri önce size gülünç gelir. Sonra hani hiç de yanlış değil dersiniz. Sait anlatışını biraz çokça yaymaya başladı. Ama biz yine ona kulak verelim. Çünkü herkesin lafı kesilir, Sait'inki kesilmez. Geçen gün birisi bir bakanlar kurulu kurdu. Şaştım kaldım. Türkiye'de hiç kimsenin aklından böyle bir bakanlar kurulu kurmak geçmemiştir. Yazsam gülersiniz. Sonra Allah Allah, hiç de fena değil demek zorunda kalırsınız. Ama herkes, siz, bütün kıraathane, bakanlar kurulunu kuran da gülersiniz. Ne şeker sıkıntısı, ne arpa ekmeği, ne de tuz buhranı. Sonra birdenbire yakında bir kurşun kalem sıkıntısının baş göstereceği üzerine kıraathaneyi bir hava sarıverir. Kurşun kaleminin sahiden ortalıktan kalkıvereceğine kesinlikle inanmış bir halde kıraathaneyi bırakırsınız. 10 adım sonra bu lakır diye demin kıraathanede nasıl inandığınıza şaşmamanız için de bir kıraathane öğreniminden geçmemiş olmanız gerekir. Sait lafı buraya ilettikten sonra artık finişe geçmeye hazırlanır. Finiş içinde İstanbul kıraathanelerine yağ çekmeyi en uygun çözüm biçimi bulur. Sait'i yukarıda alkışlamaya başlamamış olsaydık onu burada %100 yapardık. Ne var Sait'in alkışı malkışı taktığı yok. Bakın şimdilerden finiş bayrağını kaldırdı. Soğuk, temiz, beyaz mermerli, ince belli çay bardaklı, mavi sarı turuncu fincanlı, köylü, zayıf garsonlu, sarı yüzlü, ocakçılı İstanbul kıraathaneleri. İstanbul'u, İstanbul halkını, derdini, beğenisini, bilgisini, becerikliliğini, sinemalardan, yılışık ciddi tiyatrolardan, dahası evlerden daha çok siz temsil ediyorsunuz. Siz birer tembel yatağı değil, birer bağımsız üniversitesiniz. Üniversiteden daha bağımsızsınız. Buraya bir de Behçet Necatigil'in bir şiirini almak gerekir. Gerçi Necatigil'in şiiri kahvelere övgü niteliğinde değildir. Ama kahvelerdeki o ince üzüncü bize çok daha ince bir üzünçle duyurmaktadır. Ki sırası gelmişken söyleyelim, bu da ona özgü bir ustalıktır. Necatigil şiirini yazmak için bir kahve penceresinin önüne de oturmuş ve o sadık köpeği Sıkıntı ile birlikte, kolay iş değildir bu, ayın doğuşunu beklemiştir. Çünkü şiirine de Ay Doğar Kahve adını koyacaktır. De gittin uzaklara, başladı egzotik ve bütün bir gırnata ve bütün bir gotik. De gördün Haiti ya da Santa Cruz. Ah ey değişmez durum, dökülüyoruz. Pencerenin önü söğüt, ay doğma vakti. Gel gitin de kahvenin, bir titrek yankı. Necatigil'in bu şiiri kahveleri kahve yapanların, daha çok yazarlar, ozanlar olduğu gerçeğini bir kez daha anımsatır bize. Bunlar daha çok edebiyat kahvesi diye anılır. İstanbul'da 20. yüzyılla birlikte bu tür kahveler de çoğalmaya başlamıştır. Sarafim Efendi Kıraathanesi, Lebon, Tepebaşı Bahçesi, İkbal Kahvesi, Nisuaz, Viyana Kahvesi, Elit, Baylan, Ankara Pastanesi, Cennet Bahçesi bunların başlıcalarıdır. Yazarların çoğu da Sait Faik, Orhan Kemal, Sabahattin Kudret, İskender Fikret Akdora, Celal Sılay, Samim Kocagöz, Cahit Saffet gibi tam bir kahve kuşudur. Bunlar yataklarını alıp kahveye taşınmamıştır ama her gün kahvede 3-5-10 saatlerini geçirmeden edememişlerdir. Bu kahveler üzerine yaptığı incelemeyle batağın batağına saplanan bizim zavallı Salah Birsel'i sorarsanız, ki artık sorulmalıdır, o da laf değil, 22 yılını 1940 ile 1962 arası bağışlamıştır bu kahvelere. Yememiş içmemiş Tanrı'nın akşamı gelip parasını buralara yatırmıştır. Paris'te de çoktur böyle kahve kuşları. Bunlardan birincisi Jean Moreas ise ikincisi Ferland'dir. Jean Moreas, Saint-Michel bulvarındaki Washet kahvesinden dışarı çıkmaz hiç. Bir defasında bir dostu onun buraya bir görevli gibi her gün hiç aksatmadan gelişini kutlayınca Moreas şu karşılığı verir. "Hah, sen buna kahveye gelmek mi diyorsun? Ben eskiden sabahın köründe gelir ve ancak ertesi sabah 5'te giderdim." Washet Paris'e düşen bizim Türk sanatçılarının da yabancısı değildir. Yahya Kemal Paris'te yuvarlandığı yıllarda 1903-1911 orada Moreas'ı da tanımıştır. Moreas bu kahvede ona Fransız edebiyatının özellikle de Racine'in en güzel şiirlerini öğretmiştir. Yahya Kemal orada Verlaine'in o hiç şaşmaz yeriyle her gece masasının üstüne küt dedek vurduğu abanoz bostanını da görmüş olmalıdır. Ressam Çallı da Quartier Latin'e yapışıp kaldığı 6 yıl boyunca Washet'ten dışarı çıkmamıştır. Fikret Adil'in demesine göre Çallı bu süre içinde hiç Fransızca öğrenmemiş ama Washet garsonu Julien'e Türkçeyi iyice belletmiştir. Kahve kuşu olan bir başka Fransız da Baudelaire'dir. O da doğma büyüme kahvede yaşayan, kahvede dinlenen, kahvede şiir yazan ozanlardan biridir. Ama onun kahvesi Sen Nehri'nin öteki yakasında Montmartre'dadır. Adı da Divan Le Payetier'dir. Sizin anlayacağınız Paris gırtlağına değin edebiyat kahvelerine batmıştır. Her kuşağında ayrı kahvesi olmuştur. Croisière de Lilas, Apollinaire, Max Jacob ve özellikle de Paul Fort'un. Paul Fort 1922'de orada Ozanlar Prensliğine kondurulmuştur. Kahvesi ise senin yine sağ kıyısında, Şoşa Sokağı ile Büyük Bulvarı birbirine bağlayan Opera Pasajı'ndaki Serta ve Le Petit Grillon de Aragon, Breton, Robert Desnault, Eluard ve Picabia'nın yani bütün gerçek üstücülerin kahveleridir. Bouvasi d'Angle sokağındaki Le Boeuf sur le Toit'e ise başta Jean Cocteau olmak üzere Picasso, Matisse, Arthur Honegger, Fernand Léger, Darius Milhaud gibi adlı sanlı sanatçılar gelir. Her kahvede de ayrı telden çalınır. 1890 yıllarında La Source kahvesindeki gençler Maurice Barrès'in La Culte de Moas'ını göklere çıkarmışsa, ondan 50 yıl sonra Café de Flore'da oturanlar da aynı şeyi Sartre'ın L'Ordre de la Néant'ına yapmışlardır. Ama biz bunları bırakalım da İstanbul kahvelerinde neler var neler yok, bunu anlamak için o büsbüyük kahvelerden birine dalalım. Kahveciler kahve kavurur. Büyük kahvelerin içi çokluk, setli, sütunlu ve havuzludur. Havuzun ortasına mermer bir çeşme, kimilerinde 3 tane vardır. İncecik bir su fıskiyeden havuza dökülür. En göze çarpan yerlerinde de oymalı ya da çinili ocaklar vardır. Ocağın içinde klink klink bir ateşte sıcak su kabı ya da güğümü hemen dikkati çeker. Çaydanlık bu güğümün üstündedir. Ocak kenarlarında kahve takımları, fincanlar, tabaklar, zarflar yer almıştır. Hepsi pırıl pırıldır. Cezveler yerlidir ve bakırdan yapılmıştır. Bunlar da pırıldır ki bu kadar olur. Kahve takımını bütünlediği için toprak tava, değirmen, kahve, şeker kutusu, kahve soğutucusu da buradadır. Kahve şeker kutusu tahtadan olur. İçinde kahve ve şeker için iki bölmesi vardır. Kimi kahvelerde Avrupa işi porselen kutular da kullanılır. Kahve soğutucusu kahvenin kavrulmasından sonra soğutulmak için konduğu basit tahtadan dikdörtgen biçiminde bir tepsidir. Üç yanında ensiz bir korkuluk vardır. Dördüncü yanı ise kahvenin değirmene kolayca doldurulabilmesi için kapaklı bir deliği olan başka bir korkulukla kapatılmıştır. Kahve soğutucuya konduktan sonra bir kaşıkla karıştırılır, bir an önce soğuması sağlanır. Kahve değirmenleri de, bunları Süheyl Ünver anlatıyor, iki türlüdür. Kimileri de ince uzun silindir biçimindedir. Pirinçten yapılan bu değirmenlerin üst bölümüne çekilecek kahve konur, kapağı kapatıldıktan sonra değirmen kolu çevrilir. Değirmenin üst bölümünde bir de çark vardır. Kol bu çarkı harekete geçirince kahve öğütülmeye başlar. Çekilen kahve de değirmenin alt bölümüne dökülür. Daha çok kahvelerde kullanılan ikinci tür değirmen ise tahtadandır. Dört köşe biçimindedir. İçinde kapaklı bir çekme vardır. Öğütülen kahveler bu çekmede toplanır. Değirmenin üstünde ise değirmen koluyla birleşen çarkı taşıyan bir çanak bulunur. Kahve bu çanağın içine konur ve değirmen elle çevrilir. Tavla, satranç, iskambil kağıtları da kahve ocağının hemen yanındaki peyke üzerinde ya da kahve ocağının sağındaki raflarda durur. Kahvelerin içi çokluk tahta peykelerle çevrilmiştir. Ama asırdan olanları da vardır. Peykelerin arkasındaki duvar çokluk insan boyu yüksekliğinde tahta ile kaplanmıştır. Kahvenin en uygun yerinde kahvecinin peykesi de görülür. Üzerinde minderle yastık, yanında da çekmesi bulunur. Kimi zaman bu çekmenin yerini kumbara alır. Müşteriler içtikleri şeyin parasını buraya atarlar. Kahveci çekmeye parasını, kahvehane ile ilgili belgeleri, değer verdiği şeyleri de kilitler, anahtarını da yanına alır. Kahvecinin yerine kimse oturmaz. İyi su küpü de, kapağı ve maşrabası da vardır bunun, yanında durur. Kahve duvarları da levhalar, resimler, Edirne aynalarıyla süslüdür. En çok rastlanan levha ise şudur: gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbap ister kahve bahane. Resimler arasında ise Hazreti Ali'nin Zülfikar ile İfrit'i öldürüşünü, Veysel Karani'nin Yemen illerinde deve güdüşünü, Hacı Bektaş Veli'nin duvar yürüttüğünü, Karaca Ahmet Sultan'ın yılandan dizginli asana binerek "Ah miner aşk" dediğini ve "Ah miner aşk" sözünde H harfinin de göz sayılıp bundan çıkan gözyaşlarının dere haline geldiğini gösteren resimler vardır. Bunlar çok kaba saba boyalarla boyanmıştır. İşin tuhafı, Müslümanlar resimden hoşlanmadıkları, plastik yapıtlara günah gözüyle baktıkları halde kahvelerdeki resimler bu anlayışa meydan okur. 1852 yılında İstanbul'a gelip 9 hafta kalan Théophile Gautier de en çok buna şaşar. "Bu resimler Müslüman bağnazlığını hiç mi hiç tedirgin ediyora benzemezler." Nedir Gautier'e gitmiş olduğu bir kahvenin duvarlarındaki resimleri de saplamıştır ki bizim için önemli olan asıl budur. Ama resimlerden buranın daha çok turist uğrağı bir kahve olduğu anlaşılmaktadır. Üstünde ayetler yazılı üç ayaklı bir sehpa üzerine oturtulmuş bir derviş sarığı, zeybek oyunu, ellerindeki silahları havada döndüren ve altı ayaklı mavi atlara binmiş olan Horasan savaşkanları, geyik postu üstünde oturan ve çiğ kırmızıya boyanmış bir aslanı dize getiren bir şeyh, Victor Adam'ın çizdiği av taslakları, Ratisbon Savaşı'nda Napolyon, çiçeklerle süslü Allah ve Ali adları, genç bir İspanyol kızı, kayığı andıran Arapça yazılar. 22 Fransızın 200 Arap'la savaşması, çölde Hintli fakirlerin arkasından giden keçiler, en ilkel biçimde çizilmiş yılan ve gazeller. Rusya İmparatoru ve ailesi, Türk kadın giysileri, kan veren bir Türk, Rum yiğidi Grivas, Austerlitz Savaşı, Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşa ile şişman mı şişman bir paşa daha, İstanbul'da ünlü bir uçuş başarmış olan Tomaski'nin balonu, düşsel bir biçimde çizilmiş bir aslan, bir geyik, bir tiftik keçisi. Gotiye bunlardan başka İstanbul tersanesi ile belli başlı cami resimlerinin varlığından da açar ve topunun çok uzun çerçeveler içinde durduğunu belirtir. Üstelik hepsi de gelişi güzel asılmıştır. Türk kahveleri aynı zamanda bir berber dükkanı olduğundan duvarlardan birinde de berber aynası asılıdır. Aynanın iki yanındaki raflarda da usturalar, tıraş takımları. Raflar öteki duvarlarda da vardır. Buralarda da nargileler, lüleler, çubuklar durur. Kahveye gelenler tütünlerini kese içinde getirirler. Kahveci onlara sadece çubuk verir. Kahvenin çubuklarını kullanmak istemeyen tütün tiryakileri kendi çubuklarını üstlerinde taşırlar. Bu gibiler için geçme çubuklar vardır. Bunlar birer karış uzunluğunda üç parça çubuğun zıvanalı vidalarla birbirlerine eklenmelerinden meydana gelir. Topu, lülesi, imamesiyle birlikte çuhadan bir kese içine konur, cübbelerin altında kaytanla bele bağlanır. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey tütün meraklısı bir ozanın eli açıklardan birinin söz verdiği geçme çubuğu alamayınca şu dörtlükle ona sözünü hatırlattığını yazar. Çöp gayriden duhanı içmeyiz. Dipnot duhan tütün. Hasılı ol geçmeden biz geçmeyiz. Acı tatlı her ne ise kailiz. Dipnot kail razı boyun eğmiş. Yusufi badem çubuğa mailiz. Dipnot Yusufi bir geçme çubuk türü. Geçme çubukların birinci parçasına boru, ikincisine baş ya da lüle, üçüncüsüne de ağızlık adı verilir. Çubuğun en değerli parçası da budur. Buna imame ya da çubuk takımı da denir. Sekiz rüzgara yatabilen ağızlıklar damarsız, lekesiz, süt beyaz kehribardandır. Çokları kehribar ağızlıkların kir ve mikrop tutmadığına inandıkları için kahvelerdeki çubukların ağızlıklarını rahatlıkla ağızlarına alırlar. Nedir? Tek parça çubuklar da pek çoktur. Çubuk sol elle tutulup içilir. Ateşçiler sitil denilen zincirli bir mangal içine getirdikleri yuvarlak küçük yanar kömürleri tütünün üstüne ortalamasına korlar. Bu yanar kömürlere fındık ateşi adı verilir. Özellikle evlerde döşemeyi düşecek olan ateşlerden korumak için lülenin altına küçük bir pirinç tas ya da sini yerleştirilir. Suriye'nin Lazkiye limanından gelen tütünün üstüne yoktur. Pek ince kıyılır. Üstelik kolay yanar. Yanarken de çıt çıt güherçile gibi çıtırdar. Gotiye sarı renkte çok ince yumuşak demetler halinde gördüğü tütünlerin dört tür olduğunu yazar. Orta tütün, yavaş tütün, dokunaklı tütün, sert tütün. Çubuklar çokluk 30-40 santim boyunda olur. 2,5 metre uzunlukta olanları da vardır. Balıkhane Nazırı Ali Bey bir de tirkeş adı verilen orta boy bir çubuktan söz eder. Bunları daha çok vezirler, devlet büyükleri kullanır. Ama kayıklarında ya da evlerinde. Çokların bulunduğu topluluklarda yine uzun çubuklar içerler. Çubuklar genel olarak kiraz ya da yasemin ağacındandır. Pelesenkten, fil dişinden, gül ağacından yapılanları da vardır. Ağızlıkların üstü de türlü işlemelerle süslenir. Kimileri altın ve gümüşle kaplanır. Ayrıca çubukçu ağızlıklara kendi mührünü de basar. Ağızlık yapımında kullanılan nar tanesi renginde içi oyuk bir kiraz dalı ile, bunların kabuklarına dokunulmaz, tatlı bir sarımtırak renkteki yasemin dalının, bunların da kabarcıklarının düzgün olmasına bakılırdı, değerinin 500 kuruşa değin yükseldiği görülmüştür. Sarı kilden yapılan çubuk imameleri, yani ağızlıkları, kurşun kalıplara basılır, kurutulur ve pembemsi kırmızı bir renk alıncaya değin pişirilir. Fırına girme sırasını lüleler raflarda bekler. Lüle yapanlara lüleci, ağızlık yapanlara da imameci denir. Lüle yapan yapım evleri üstlerindeki kızılımsı tozdan belli olur. Çubuk borusu ile çubuk başı yapan esnaf başka başka yerlerde olduğundan halk bunları ayrı ayrı satın almak zorunda kalır. Ama bu çubuğunu çokça para ödemeden birinci elden almasına yardım eder. Bu yüzden de herkes sık sık çubuk değiştirir. Amber çubuk imamelerine gelince bunlar daha pahalıdır. Bir kez amber Baltık Denizi kıyılarından gelir. Üstelik imameler üstüne yapılan süsler bunların fiyatını yükseltir. Hele lekesiz ve damarsız amberden yapılanlara daha çok para ödemek gerekir. 19. yüzyılın ortalarında çifti 8.000-10.000 kuruşa satılan imameler saptanmıştır. Nedir? Ucuz imamelere de her yerde rastlanır. Bunların göze pek görünmeyen kusurları bulunur. Renkli bohemya camlarından yapılan amber taklidi imameler de çok ucuzdur. Bunları daha çok Rumlar, Ermeniler kullanır. Türkler yarı saydam ve soluk limon rengindeki imameleri yeğlerler ve orta tütün içerler. Tömbeki tütünü çubuk tütününden ayrılır. Bu buruşturulmuş küçük parçalar halinde hazırlanır. Rengi daha koyudur. Öylesine serttir ki 2-3 kez yıkanmadan içilemez. Ne ki çok kolay dağılır. Bunun için cam kavanozlar içinde tutulur. Nargile ise lüle, gövde, marpuç bölümlerinden meydana gelir. Lüle çömlekçi çamurundan yapılır, üzeri deliklidir. Lülenin pirinç, bakır ya da gümüşten bir küllahı da vardır. Tömbeki üzerine konan yanmış kömür parçasını esintilere karşı koruyan bu külah çokluk oymalıdır. Gövde lülenin oturduğu parçadır. Çoğunlukla boynu dar, karnı geniştir. Camdan, sırçadan ya da çelikten olur. Camdan gövdeler bohemyadan getirilir. Ressam Hoca Ali Rıza'nın 25 Temmuz 1909'da yaptığı bir resimden zorunluluk halinde su sürahisinin de nargile gövdesi olarak kullanıldığı çıkarılmıştır. Çelikten nargileler çokluk altın ve gümüşle işlenir. Kimileri adam akıllı kabartılıdır. Camdan olanların üzerinde ise çokluk nar tanesi taşlar, firuzeler, mercanlar bulunur. Bu taşlar gövdenin dört bir yanını Arap kârî çizgilerle çevirir. Marpuç ise genellikle kehribardandır. Marpucun ağza gelen parçasına da çubukta olduğu gibi imame denir. Kimileri nargilenin gövdesindeki suyun içine kiraz taneleri ya da gül atarlar. Bunların her nefeste kaynaşan suda oynaşmasından büyük neşeler alırlar. Tiryakiler kahve, tütün, tömbeki yanı sıra enfiyeyi de hafif keyif verici nesnelerden sayarlar. Balıkhane nazırı Ali Rıza Bey enfiye kullanmayı alışkanlık haline getirenlerden çoğunun yüksek bilim adamları, şeyhler, yazarlar, yönetimciler ve daha bu gibi ağırbaşlı kişiler olduğunu söyler. Enfiye tiryakileri sokakta karşılaştıkları vakit birbirlerine hemen enfiye kutularını uzatırlar. Buna bir ad da kondurulmuştur. Kaldırım şöleni denir. Eskiden Benefşe yani Benekşe, Kâni Bey adlarında yerli enfiyeler vardır. Kâni Bey Sultan II. Mahmud'un kahveci başısıdır. Sonraları Evkaf Bakanlığında da bulunmuştur. Kâni Bey enfiyesini kendi ortaya attığı için adıyla anılır. Ama da o çok yabandan getirilen enfiyeler içilir. Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa Hint enfiyesi kullanır. Onun zamanında devlet büyükleri de bu tür enfiyeyi yeğler. Ne var en iyi enfiyede Fransız enfiyesi ile Flemenk enfiyesinin birbirine karıştırılmasından meydana gelir. Bunun nemini korumak için çiçek ya da deniz suyuyla terbiye edilmesi de gerekir. Kahvede vakit çubuk, nargile, cigara içerek, çene çalarak, tavla, dama ya da domino oynanarak geçer. Kimi zaman tavlanın yerini satranç da alır. İskambil son yıllarda yaygınlaşmıştır. 1910'da İstanbul'a gelmiş bir Fransız yazarı Türklerin kahvelerde pek seyrek olarak iskambil oynadıklarını söyler. Balıkhane nazırı Ali Rıza Bey mahallelerin kibardan geçinen yaşlılar kahvelerinde şu biçim konuşmaların geçtiğini saptamıştır. Simitleri kasap dükkanında unutmuşum. Geri dönmek zorunda kaldım. Kardeş, sokakların kalabalığından geçilmiyor ki. İftara yetişemedim, yolda atıldı. Bana kalırsa sonbahar, Ramazan'ı hoştur. Havalar orta, günler kısa, sebze ve meyve bol. Koskada bir tütüncü Ali Bayraktar vardı. Sağ ise kulakları çınlasın, öldüyse Mevla rahmet eylesin. Bizim Tatar ağzı Hüseyin Ağa'nın eski dostuydu. Ramazanlık tütünlerimizi ona ısmarlardı. Bir Ramazan, eğer paraya kıyabilirsen Mekkizade için hazırladığım tütünden sana biraz vereyim. Ama bir okkası için 3 kuruşun alırım dedi. Ben de ne olursa olsun dedim. Kağıda sardı, ne bileyim o zamanlar okkalar mı daha ziyadeydi neydi? 3 aylık çocuk kadar paketi kucağıma verdi. Sana yalan bana gerçek, kahvede çubuğu doldurdum. Mis gibi, kokusu etrafa yayıldı. Bütün ahbaplar birer nefes çekti. Herkes ooo diye şaşırdı. Tanrı bol bol rahmet eylesin merhum Hacı Gazanfer Ağa. Öyle amma bir okka tütün içinde 3 kuruş verilmez. Böyle şeyler zenginlere göredir. Her neyse Ramazan'da bir kez için zarar yok diye öğüt vermişti. Hey gidi günler hey. Kimi kahvelerde de bu gibi konuşmalarla vakit öldürülmez, kitap okudur. Çokluk da müşterilerden biri okur, ötekiler dinler. Kahveci kitap okuyan müşteriden de kahve parası almaz. İkide bir de kahveci çırağı da kahvenin şurasına burasına konulmuş yağ mumlarının fitilini özel makasıyla kesmek için peykeleri dolaşır. Okunan kitaplar daha çok Kan Kalesi, Hamzaname, Battal Gazi gibi şeylerdir. Kahveci onları sahaflardaki kitapçılardan kira ile alır. O vakitler ya da her vakit kahve gürültüsü ve şıkırtısı arasında bir köşede uyuklayan müşterilere de rastlanır. Kimi zaman da müşterilerden biri kahvede bulunan udu alarak tıngırdatmaya başlar. Türkler kahveye sabah namazından sonra doluşmaya başlar. Henri Bertrand Barre'ye Türklerin kahvelerde toplanmasının nedenini evlerin kapısı önünde oturmak ya da pencereden sarkarak hava almak gibi bir alışkanlıkları olmamasına bağlar. Barre'ye göre evlerin dışla ilişkilerini kesmiş kapalı binalar oluşu da bunun bir nedenidir. 19. yüzyılda İstanbul'da kahve 20 paraya içilir. 40 para verenler çokça bir saygı görür. Ama bu saygı kimseden esirgenmez. Denilebilir ki Türkler kadar insansever, Türkler kadar demokrat ruhlu insan azdır şu yeryüzünde. Théophile Gautier yırtık pırtık giysili serserilerin kahvede şıkırdım giyinişli kişilerin yanına gelip peykelere kurulduğunu görünce çok şaşırmıştır. Hele kendi altın işlemeli kollarını yanındakinin yağlı kolundan kaçırmayan insanların tutumu onu iyiden iyiye büyülemiştir. Gautier Türklerin yabancılara gösterdiği saygı üzerinde de durur. Ona göre Paris'teki cakası bol kahvelerden birine gidecek olan bir Türk orada alaylı taşlamalar, kaba davranışlarla karşılanır. Oysa Türk kahvelerinde yabancılara terbiye dışı hiçbir davranışta bulunulmaz. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 38.